Ayrım 13. Sayfa 64. 1832 reform yasasının başarısı, işçi sınıfı hareketini burjuvaziden ayırma ve apayrı bir sosyalist alternatif (parantez İngiltere'de Owen'cılık ile Chartistler, Fransa'da Saint-Simoncu okul ile Fourier) ortaya çıkarma etkisi yapmıştı. Hem Robert Owen hem de Charles Fourier, işçinin kendi emeğinin meyvelerini sonuna kadar tadacağı toplulukların gelişmesini savunan toplumsal örgütlenmenin aracı olarak rekabetin değil, işbirliğinin zorunlu olduğu konusunda ısrar etmekteydiler. Erken sosyalistler, sanayi kapitalizminin ahlakileştirici ve ütopyacı bir eleştirisini yapmaya eğilimliydiler. Tek değer kaynağını emek oluşturduğu için üretken olmayan işçilerin dışında herkes birlikte çalışmalı ve özel kazançtan ziyade karşılıklılığı temel alan bir toplum yaratılmalıydı. Kapitalist, işçiyi fiilen onun olan şeyden yoksun bırakıyordu ve bu açıkça ahlak dışı, toplumsal açıdan da bölücü bir hareketti. Dolayısıyla bu sorunun çözümü ahlaki eleştiri ve eylem yoluyla toplumsal dönüşümün gerçekleştirilmesinde yatıyordu. Engels bu bakış açısına sahip olmaları nedeniyle Owen, Fourier ve diğerlerini bilimsel sosyalistler olarak değil, ütopik sosyalistler olarak adlandıracaktı. Marksizm öncesi sosyalizm için gerek bir toplumsal değişim teorisinden yoksun olması, gerekse toplumu ekonomik örgütlenme ile toplumsal ve politik sistem arasındaki ilişkiler temelinde kavrayamaması anlamında, sosyalizmin zorunluluğunu insan doğasındaki değişikliklere bağlayan bir ütopyacılık söz konusuydu. Kuşkusuz Engels'in Saint-Simon'un çalışmalarına, özellikle onun tarihsel yasalarla toplumsal sınıflar (parantez feodal sınıf ile burjuvazi, aylaklar ile üreticiler) arasındaki zorunlu tarihsel çatışmayla ilgili görüşlerine ve politik sistem içindeki değişikliklerin ahlaki eylemlere değil ekonomik kurumlara bağlı olduğunu öngören temel argümanına hayranlıkla bakmasına neden olan şey de tam da toplumsal değişimin bilimsel bir şekilde kavranmasıydı. Marksist sosyalizmin gelişmesi açısından aynı derecede önem taşıyan başka bir olgu, üretimin toplumsallaşmasını savunan Saint-Simoncu doktrininin özümsenmesinin yalnızca merkezileşmiş bir devletin örgütlenmesi aracılığıyla mümkün olmasıydı. Owen ile Fourier'in çalışmalarında çok önemli bir rol oynayan sosyalizmin etik yönüne yapılan bu vurgu, Marx ile Engels'in sosyalizminde yok olmaktadır. Onlarda ahlaki öğe bütünüyle ekonominin ve yönetim şeklinin yapısına bağlıydı. Buradan hareketle Marksizmin gelişmesinin filiz halindeki bir işçi hareketiyle (parantez özellikle İngiltere ve Fransa'daki) sanayinin hızlı bir tempoda büyümesiyle ve kapitalist üretimin yeni toplumsal ilişkileriyle organik bir bağının bulunduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan klasik siyasal iktisattan, özellikle emek değer teorisinden ve demokratik cumhuriyetçilikle bağlı olan devrimci eğilimlerden etkilenen muhalif entelektüellerin bu yeni toplumsal düzene yönelttikleri eleştiriler de aynı derecede önemliydi. Marksizm 1840'lı ve 1850'li yıllar boyunca bilimsel analizi özel bir toplumsal sınıfın sanayi proletaryasının çıkarlarıyla özdeşleştiren ilk sosyolojik teori olarak kendini göstermişti. Bu, toplumsal ve politik yapıların şekillenmesinde ekonomik faktörlerin öncelik taşımasına ve toplumsal sınıflar arasındaki mücadeleye temellenen bir tarihsel değişim teorisiydi. Aslında tarihsel gelişmeye ilişkin bilimsel incelemeler, sosyalizmin zorunluluğunu kapitalist üretimin doğurduğu iç çatışmaların çözümü olarak gösteriyordu. Ütopyacı sosyalizm, tarihte yasayla yönetilen hiçbir süreç, hiçbir tarihsel zorunluluk ortaya koymamış ve buna bağlı olarak sosyalizmi eğitim ve işbirliği sonucunda gerçekleştirilebilecek ideal bir durum olarak tanımlayan ahlaki çağrılar yapmaktan öteye gidememişti. Marksizmin gelişmesi. Marx'ın ilk yazıları (1841-1845) büyük ölçüde felsefi bir içerik taşıyor, insanın yabancılaşması ve özgürlük sorununu ele alıyordu. Marx kendi bakışını felsefi vicdanıyla ancak Alman ideolojisinde (1846) belirlemiş ve ileride tarihin materyalist yorumu diye adlandırılacak yaklaşımın ilk çerçevesini kurmuştu. Engels'le birlikte kaleme aldığı Alman ideolojisi sosyolojik bir toplum kavrayışını savunuyor. Toplumu uzlaşmaz toplumsal sınıflar, iş bölümü ve özel mülkiyet biçimleri üzerinde kurulmuş belirli bir yapı olarak görüyordu. Fikirlerin kökleri özgül maddi ortamlara bağlıydı ve fikirlerin toplumsal oluşumdan bağımsız bir varlığı yoktu. Tarihsel gelişmeyi de özgül üretim tarzları karakterize ediyordu. Toplum, köleci ve feodal toplumdan kapitalist topluma doğru farklı aşamalarla ilerlemekteydi. Bu temalar, Alman ideolojisinden sonra gelen çalışmalarda (Felsefenin Sefaleti, 1847, Komünist Manifesto, 1848, Ücretli Emek ve Sermaye, 1849). Marx'ın genel tarih teorisi içinde daha derinlemesine geliştirilecekti. Buna göre toplumsal değişim, çatışmalar ve mücadelelerle daha kesin olarak da herhangi bir toplumun üretici güçleri ile toplumsal ilişkileri arasında var olan çelişkilerle gerçekleşmektedir. Demek ki tarihsel gelişmenin üretim tarzlarının daha üst toplumsal oluşumlara doğru gelişmesi zorunluluğuna bağlı olan bir modeli, bir anlamı vardır. Böylece sosyalizme zorunlu olan toplumsal değişimde bilimsel bir temel kazandırılmaktadır. Marx, 1850'li yıllarda sosyalizmin problemlerini ve Avrupa'daki, özellikle Fransa'daki işçi sınıfı hareketini konu alan çeşitli tarihsel incelemeler üretmişti. Ancak onun en önemli yapıtı, modern kapitalizmin ekonomik temellerini ele aldığı, yaşadığı süre boyunca yayınlanmadan kalan ve ancak 1953'te Doğu Almanya'da yayınlanmasından sonra geniş çevrelere ulaşan dev çalışması Grundrisse der Kritik Politischen Ökonomie (Grundrisse, siyasal iktisadın eleştirisinin ana hatları) idi. Grundrisse'nin Marksizmin gelişmesindeki önemi, Marx'ın emeğin yabancılaşması ve aktif insan özne kavramı üzerine geliştirdiği erken dönem yazıları ile daha sonraki kapitalizm, özgür hareket ve gelişme yasaları tarafından yönlendirilen toplumsal bir sistemi tanımladığı, daha bilimsel olduğu iddia edilen çalışmaları arasında kurduğu süreklilikte yatmaktadır. Bununla birlikte Marx, yabancılaşma kavramını ekonomik biçimlerin analizinde kullanırken, Grundrisse ile daha önceki çalışmaları arasında kayda değer farklılıklar görülür. Emek kavramının yerini iş gücü terimi alır. (Komünist Manifesto'da iş gücüne değinilmişti ama yalnızca genel bir anlamda. Üretim, mübadelenin zararına olacak şekilde vurgulanmış ve artı değer sermaye birikimi ile ekonomik kriz teorisinin temeli atılmıştır. Bunlar Marx'ın ölümünden önce yalnızca ilk cildi yayınlanabilmiş olan Kapital'e (parantez 1867) egemen olan temalardır. Yine de yabancılaşma ve insani özün boşalması teorisi, daha sonra yazılmış olan büyük ölçüde ekonomik temelli analizlerde başlıca sorunlar arasında yer almıştır ve Marx, Hengelci diyalektik bir hümanizmin özcü ilkelerine yaşamının sonuna kadar sadık kalmıştır. Kapitalizm, yapısı çelişkilere dayanan bir üretim sistemi, insani değerleri dışsal şeylere dönüştüren bir toplumsal sistem olarak kavranmaktadır. Bu yüzden Marx'ın sosyolojisini analiz ederken onun kendi çıkış noktasıyla başlamak önemlidir. Emeğin yabancılaşması. Marx, ekonomik ve felsefi el yazmalarında (parantez 1843-1844) emeği insanın kendi kendini gerçekleştiren özü olarak tanımlamıştı. Siyasal iktisat onu bir nesneye, dışsal bir şeye dönüştüren faaliyetti. İşçi, klasik siyasal iktisatın gözünde piyasa fiyatlarındaki bütün dalgalanmalara, sermayenin kullanılmasına ve zenginlerin kaprislerine giderek daha bağımlı hale gelen soyut bir etkinlik ve mideydi. Böylece insan faaliyeti insani olmayan bir çerçevede tanımlanmış oluyordu. Bununla birlikte yabancılaşma kavramı, siyasal iktisadın kavramsal yapısı ya da dilinin bir parçası değildi. Bu kavram, Marx'ın kendi yabancılaşma teorisini türetmiş olduğu Hengel'in diyalektik felsefesinden geliyordu. Hengel'in Tin'in fenomenolojisinde insan kültürü tarih boyunca bir dizi diyalektik çelişkiyle adım adım şekillenen, insan bilincinin genişlemesini ve kendine ilişkin bilgisinin artmasını sağlayan mutlak tin kavramında özümlenmişti. Nihai aşama, tinin etik dünyada özümlenmesidir. Dolayısıyla tarih, kesintisiz bir faaliyeti somutlaştırdığına ve sınırsız, total bilince doğru yol aldığına göre içkin bir anlama sahip hale geliyordu. Tin, kuşkusuz insanlıktı ve Hegel, tarihsel gelişmeyi oluşturan özgül tarihsel durumları uğraklar olarak analiz ediyordu. Bu uğraklar, maddi biçimleriyle mutlak tinin kendi bilincine sahip olmayan bir birlikten, kültürü olan organik ve bilinçli bir birliğe doğru diyalektik gelişmesini (parantez Rönesans, Aydınlanma, Fransız Devrimi) somutlaştırıyordu. Ancak tin diyalektik olarak şekillendikçe her özgül uğrakla kendisinin bir parçası olarak, kendi faaliyetinin yarattığı bir şey olarak yüz yüze gelmekte, böylece bu faaliyeti dışsal ve yabancı bir şey gibi yaşamaktadır. Tin, bu yabancılaşmış uğrakları, onu total birliğe doğru götüren hareketi, dolayısıyla yabancılaşmış olmayan bir bilinci yaratarak yenilemeye çalışır. Marx, bu şekildeki spekülatif bir tarihin gerçek bireyleri ve gerçek koşulları göz ardı ettiğini ileri sürerek Hegel'in idealist yaklaşımını ters yüz eder. Marx, siyasal iktisadı kavrayışıyla emeği insan kültürünün temeli olarak tanımlamıştır. Kültür, artık tarih üstü bir gücün ifadesi değil, emek aracılığıyla gerçekleşen insan faaliyetinin ürünüdür. Yabancılaşma, insanlığın emeğin yarattığı bir dünyada adım adım bir yabancıya dönüştüğü bir süreç haline gelir. Hegel'in materyalist bir temelde böyle ters yüz edilmesi, dinin basitçe fikirler aracılığıyla kırılarak yansıyan insanlığın özsel doğası olduğu ileri sürülerek sağlanmıştı. Ludwig Feuerbach (parantez 1804-1872) dinin insanın özünden, insanın tanrısının da insanın ilahileşmiş özünden başka bir şey olmadığını yazıyordu. Marx, ekonomik ve felsefi el yazmalarında dinin ve felsefenin insanlığın özünün somutlaşmış hali, özgür ekonomik güçlerin ürünü olmaktan daha çok kurucu bir rol oynadığını göstermiştir. Marx, yabancılaşmayı da toplumun bir kutbunda muazzam zenginlik birikimleri yaratmayı başardığını, şeylerin değerindeki bir artışın ancak insan yaşamının kendisinin adım adım değersizleşmesi pahasına sağlandığını ileri sürerek iş bölümü temelinde analiz eder. İnsan emeği bir nesne haline gelmektedir. Bu olgu, emeğin ürettiği nesnenin, onun ürününün artık yabancı bir varlık olarak, üreticiden bağımsız bir güç olarak kendisinin karşısında durmasını içerir. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Grundrisse der Kritik Politischen Ökonomie, G, R, U, N, D, R, I, S, S, E, D, E, R, K, R, I, T, I, K, P, O, L, I, T, I, S, C, H, E, N, O, K, O, N, O, M, I, E. Ludwig Feuerbach, L, U, D, W, I, G, F, E, U, E, R, B, A, C, H. Robert Owen, R, O, B, E, R, T, O, W, E, N. Charles Fourier, C, H, A, R, L, E, S, F, O, U, R, I, E, R.